Ayrım 42. Sayfa 405. General Freiherr Werner von Fritsch'in gözden düşmesi. Kara Kuvvetleri Başkomutanı General Freiherr Werner von Fritsch, eski Alman asker okuluna bağlı, yetenekli ve sağlam karakterli bir subaydı. Amiral Raeder onun için tam bir kurmay demiştir ve Blomberg'den boşalan Savaş Bakanlığı'yla Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'nın tabii adayıydı. Ama yukarıda gördüğümüz gibi Göring'in bir yüksek mevkide gözü vardı. Bir takım kimseler Göring'in kendisine yol açmak için Blomberg'i geçmişini önceden bildiği bir kadınla bile bile evlenmeye teşvik ettiğini söylüyorlardı. Bu tahmin doğru olsaydı bile Blomberg bunun farkında değildi. Çünkü 27 Ocak günü Hitler'le yaptığı veda görüşmesinde Göring'in kendi yerine getirilmesini ilk tavsiye eden o olmuştu. Ama Hitler eski adamını herkesten iyi tanıyordu. Hitler'e göre Göring rahatına çok düşkündü, sabırsız ve dikkatsizdi. General von Fritsch'i beğenmiyordu. 5 Kasım'da açıkladığı muazzam planlarına karşı gelmesini hiç beğenmemiş ve unutmamıştı. Bundan başka Fritsch'in Nazi Partisi ve özellikle SS'lere düşman olduğu çok iyi biliniyordu. Onun bu durumu yalnız Führer'in dikkatini çekmekle kalmamış, SS'leri ve polis şefi Himmler'e de ordunun başında bulunan bu korkunç düşmandan kurtulmak gerektiği kararını verdirmişti. Almanya'nın zara girdiği gün, yani 1 Mart 1935'te Saarbrücken'de resmi geçit başlamadan az önce tribünde Fritsch'in yanında oturuyordum. Beni öteki Amerikan gazetecilerinden daha iyi tanımadığı halde SS'ler parti ve Hitler'den başlayarak bütün parti liderleri hakkında atıp tuttu. Hepsinden alayla söz etti. Onlardan tiksindiğini hiç saklamıyordu. Berlin Diary, sayfa 27. Şimdi artık Himmler'in aradığı fırsat eline geçmişti. Daha doğrusu fırsatı kendisi yaratmıştı. Öyle bir dalavera çevirmişti ki, böyle bir şeyin hiç olmazsa 1938 yılında gangsterlerin yönettiği SS'ler ve nasyonel sosyalist dünyasında bile nasıl yapılabildiğini ya da uzun bir geleneği olan Alman ordusunun buna nasıl göz yumduğunu insanın aklı almazdı. Blomberg skandalından hemen sonra bu olay da ikinci ve daha korkunç bir bomba gibi patladı. Subay çevresini temelinden sarstı. Böylece subayların alın yazısını tayin etti. Göring 25 Ocak günü Blomberg'in karısına ait polis dosyasını Hitler'e gösterirken Führer'in önüne daha tehlikeli bir belge sunmuştu. Bu belgeyi Himmler ile onun başlıca yardımcısı DS şefi SS Emniyet Servisi şefi Heydrich sağlamışlardı. Belgede General von Fritsch'in Alman Ceza Kanunu'nun 175. maddesine giren homoseksüel suçları işlediği ve generalin işi kapatmak için eski bir sabıkalıya 1935 yılından beri şantaj bedeli ödediği açıklanıyordu. Gestapo'nun belgeleri o kadar kesindi ki Hitler de inanır gibi oldu ve evlenmesi karşısında ordunun gösterdiği sert tepkiden ötürü belki de Fritsch'e kırgın bulunan Blomberg, Hitler'i caydırmak için hiçbir şey yapmadı. Fritsch'in bir kadın adamı olmadığını söyledi ve bütün ömrünce bekar kalmış olan generalin bazı zaafları olabileceğini de sözlerine ekledi. Gestapo dosyası Hitler'e gösterildiği sırada orada bulunan Führer'in yaveri Albay Hosbach durumdan dehşete kapıldı. Fritsch'e bir şey söylememesi için Hitler'in verdiği emri dinlemeyerek hemen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın dairesine koştu. Yapılan suçlamayı anlattı. Kendisini sürükledikleri korkunç uçuruma karşı generali uyardı. Bu davranışı yüzünden Hosbach 2 gün sonra işinden atıldı. Ama birçoklarının korktuğu gibi öldürülmedi. Yeniden ordu genelkurmayına alındı. Savaş sırasında piyade generali rütbesine kadar yükseldi. Rus cephesinde 4. Ordu'ya komutanlık etti. 28 Ocak 1945'te Führer'in emrini dinlemeden askerlerini geri çektiği için birdenbire komutanlıktan alındı. Az konuşan Prusyalı asılzade aptala döndü. "Çok pis yalanlar bunlar," diye bağırdı. Kızgınlığı biraz geçtikten sonra yapılan suçlamaların tamamıyla temelsiz olduğunu subay arkadaşlarına namus ve şerefi üzerine temin etti. Ertesi sabah Hosbach, Fritsch ile konuştuğunu ve generalin suçlamayı kesinlikle reddettiği sonucundan korkmaksızın Hitler'e anlattı. Führer'den generali dinlemesini ve üzerine yorulan suçu bizzat reddetmek fırsatını kendisine vermesini rica etti. Hosbach, Hitler'in buna razı olduğunu hayretle gördü. Alman Kara Kuvvetleri Başkomutanı aynı gün akşamüstü geç vakit başbakanlığa çağrıldı. Orada bir aristokrat, bir subay ve bir kibar adam olarak almış olduğu terbiyeyle hiç uzlaşmayan bir tecrübe geçirecekti. Toplantı yeri başbakanlığın kitaplığıydı. Göring ile Himmler de orada bulunuyorlardı. Hitler suçlamaların özetini yaptı. Fritsch, bütün bunların tamamıyla uydurma olduğuna bir subay olarak namus ve şerefi üzerine yemin etti. Ama bu gibi yeminlerin Nazi Almanya'sında artık yeri yoktu. 3 yıldır bu zamanı bekleyen Himmler, yan kapıdan ayağını sürüyerek yürüyen dejenere bakışlı birini içeriye aldı. Alman Başbakanlık binasına o zamana kadar giren en rezil olmasa bile en garip yaratıktı bu. Adı Hans Schmidt'ti. Çocuk ıslah evinden başlayan bir sürü mahkumiyetleri vardı. Anlaşıldığına göre başlıca zaafı homoseksüelleri gözlemek ve sonra şantaj yaparak onlardan para sızdırmaktı. Şimdi de General von Fritsch'i orduya mensup bir subay olarak tanıdığını, kendisini Berlin'deki Potsdam tren istasyonu yakınlarında karanlık bir sokakta Bav Yaralı Joe adındaki bir serseriye homoseksüel suç işlerken yakaladığını söylüyordu. Bu ad Grevius'un To the Bitter End adlı eserinin 299. sayfasında geçiyor. Schmidt susması için kendisine bu subayın yıllardan beri para verdiğini, ödemelerin ancak hapishaneye düştüğü sıralarda kesildiğini, Almanya'nın en güçlü 3 adamı karşısında ısrarla belirtti. General Freiherr von Fritsch cevap veremeyecek kadar kızmıştı. Hindenburg'un ve Hohenzollernlerin halifi ve Alman devletinin başkanını böyle bir yerde, böyle bir iş için, böyle rezil bir insanla birlikte görmek dayanılmaz bir manzaraydı onun için. Konuşamaması yüzünden Hitler suçlu olduğuna inandı ve hemen çekilmesini istedi. Fritsch razı olmadı. Askeri bir şeref mahkemesi önünde yargılanmasını istedi. Ama Hitler asker sınıfının bir an bile bu işe el atmasını istemiyordu. İradesine ve dehasına boyun eğmeyen generalleri ezmek için Tanrı'nın gönderdiği bir fırsattı bu. Kaçıramazdı bunu. Hemen orada Fritsch'e izin almasını emretti. Bu Fritsch'in Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir süre ayrılması demekti. Ertesi gün Hitler, Blomberg'in değil, Fritsch'in yerine geçecek kimse hakkında Keitel'le görüştü. Bildiklerinin çoğunu Keitel'den öğrenen Jodl'ın bu tarihten sonra güncesine yazdığı yazılardan yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın değil, aynı zamanda bütün silahlı kuvvetler örgütünün nasıl korkunç bir sarsıntı geçirdiği ve bu sarsıntının nasıl askerlerin dize gelmesiyle sonuçlandığı açıkça anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla birlikte yine de Hitler'in pençesinden kurtulmuş sayılan yüksek generaller güçlerini Hitler'e teslim edecekler miydi? Fritsch, başbakanlık kitaplığında verdiği büyük imtihandan Bentlerstraße'deki evine dönünce ordu genelkurmay başkanı General Beck'le konuştu. Bir kısım İngiliz tarihçileri Beck'in hemen Hitler'e karşı bir hükümet darbesi yapmasını generale söylediğini, Fritsch'in ise bunu kabul etmediğini yazarlar. Ama General Beck'in özel yazılarını elinde bulunduran ve onun hayatını yazmış olan Alman Wolfgang Förster O akşam Beck'in Hitler'i gördüğünü, Hitler'in suçlamayı Beck'e haber verdiğini, sonra Beck'in Fritz'i gördüğünü, Fritz'in ise suçu inkar ettiğini, sonra yine aynı akşam geç vakit Beck'in hemen Hitler'e giderek ordu komutanına askeri bir şeref mahkemesi önünde kendisini temize çıkarma hakkının tanınmasını rica ettiğini anlatır. Beck'in hayatına ait yazılardan anlıyoruz ki, Beck de Nazi rejiminin başında bulunanların nasıl insanlar olduklarını daha o zaman kavrayamamış olanlardandı. Sonradan o da anladı ama artık iş işten geçmişti. Birkaç gün sonra Blomberg ile Fritz atıldıktan başka 16 yüksek subay da emekliye ayrıldı ve 44 subay daha aşağı görevlere tayin edildi. O zaman yani vaktin artık gelmiş olduğu bir sırada Fritz ile en yakın arkadaşları askerlerin karşı tedbirler alması gerektiğini ciddi olarak düşünmeye başladılar. Ama bu tehlikeli fikirden hemen vazgeçtiler. Förster'in yazdığına göre askeri bir darbenin bir iç savaş demek olduğunu ve böyle bir teşebbüsün hiçbir başarı şansı bulunmadığını anlamışlardı. Alman generalleri her zamanki gibi herhangi bir tehlikeyi göze almadan kazanacaklarına emin olmak istiyorlardı. Alman yazarına göre tamamıyla Führer'e amade komutanların emri altında bulunan hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerinin kendi düşük başkomutanlarının desteklemesinden de korkuyorlardı. Bununla birlikte yüksek subayların eline Hitler'e darbe indirmek için son bir fırsat daha geçti. Ordunun Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ilk soruşturmada General von Fritsch'in Himmler ile Heydrich'in hazırladığı bir Gestapo planına kurban gittiği ve masum olduğu hemen anlaşıldı. Eski sabıkalı Schmidt'in bir subayı Potsdam istasyonunun karanlıkları içinde uygunsuz durumda yakaladığı, bu subaydan şantaj yaparak yıllarca para sızdırdığı doğruydu. Ama adamın adı Fritsch değil, Frisch'ti. Ve yatalak bir emekli süvari subayıydı. Ordudaki kayıtlı adı da Rittmeister von Frisch'ti. Bunu Gestapo elbette ki biliyordu ama Schmidt'i yakalamış, suçlu olarak ordu başkomutanını göstermediği takdirde öldürüleceğini söylemişti. Hasta olan Rittmeister de konuşması için polis nezaretine atılmıştı. Ama hem o hem de Schmidt ordu tarafından Gestapo'nun elinden kaçırılmışlar, Fritsch'in askeri mahkemede yargılanması sırasında tanıklık etmeleri için emin bir yere alınmışlardı. Eski ordu liderleri durumdan çok memnundular. Böylelikle hem başkomutan beraat etmiş olacak ve ordudaki yerini yeniden alacak, hem de SS'lerle Gestapo'nun ve ülkede istedikleri gibi at oynatan Himmler'le Heydrich gibi iki rezilin dalaveraları ortaya çıkacak. Onlar da SS'lerle birlikte Röhm'ün ve SA'ların 4 yıl önceki akıbetine uğrayacaklardı. Parti ve Hitler için de bir darbe olacaktı bu. Nazi Almanyası'nın temellerini o kadar şiddetle sarsacaktı ki belki Hitler bile dayanamayıp yuvarlanacaktı. Eğer Hitler işi kapatmaya çalışacak olursa artık gerçeği bilen ordu sağlam bir vicdanla işi kendi eline alacaktı. Ama eski Avusturyalı çavuş 5 yıldan beri olduğu gibi generalleri yine yanılttı ve onları kendi yararına kullanmasını onlardan daha iyi bilen lider olduğunu göstererek sonunda galip çıktı. 1938 yılı Ocak ayının son haftası içinde Berlin'de 1934 Haziran'ın son haftasındakine benzer bir gerginlik vardı. Başkent yeniden dedikodular içinde çalkalanıyordu. Hitler bilinmeyen bir nedenden ötürü ordunun iki en yüksek subayını yerlerinden atmıştı. Generaller isyan halindeydiler. Bir askeri darbe hazırlanıyordu. François Ponce 2 Şubat akşamı kendisini yemeğe çağıran, sonra bu daveti iptal eden Fritsch'in tutuklandığını işitmişti. Hitler'in 5. yıl dönümü seylevini dinlemek üzere toplanacak olan Reichstag'ı ordunun saracağı ve bütün Nazi hükümetiyle bu hükümetin tayin ettiği milletvekillerini tutuklayacağı söyleniyordu. Reichstag toplantısının belirsiz bir süre için ertelendiği ilan edilince bu söylentilere daha fazla inanılmaya başlandı. Alman diktatörün gerçekten başı dertteydi. Ordunun dik kafalı yüksek subaylarıyla kapışmıştı sonunda. Ya da ordu öyle sanıyordu. Ama yanılmışlardı. Alman kabinesi 4 Şubat 1938 günü toplandı. Bir daha hiç toplanmayacaktı. Hitler yalnız orduda değil, Dışişleri Bakanlığı'nda da işini zorlaştıran unsurları tasfiye ederek karşısına çıkan engelleri yenmeye karar vermişti. O gün kabineden alelacele bir kanun çıkarttı. Kanun gece yarısından az önce ulusa ve bütün dünyaya radyo ile ilan edildi. Bundan böyle bütün silahlı kuvvetlerin komutasını ben şahsen elime alıyorum. Hitler devletin başında olduğu için elbette ki silahlı kuvvetlerin yüksek komutanıydı. Ama şimdi artık Blomberg'in başında bulunduğu başkomutanlık dairesinin de başına geçmiş ve o sırada balayını geçirmekte olan Feldmarşal'ın savaş bakanlığını kaldırmıştı. Hitler o sırada bu bakanlığın yerine 2. Dünya Savaşı'nda Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, Oberkommando der Wehrmacht ya da kısaca OKW diye anılan örgütü kurdu. Kara kuvvetleri, donanma ve hava kuvvetlerini de bu örgüte bağladı. Yüksek komutan Hitler'di. Ondan sonra kurmay başkanı geliyordu. Kurmay başkanının çok tantanalı bir adı vardı. Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Başkanı. Bu mevkiye de dalkavuk ruhlu Keitel sonuna kadar kaldı. Hitler, Blomberg'in yerine geçeceğinden emin olan Göring'i okşamak için onu Feldmarşal ilan etti. Böylece Göring, Almanya'nın en yüksek rütbeli subayları arasına karıştı ve sonuna kadar bundan çok memnun kaldı. Halktaki tedirginliği önlemek üzere de Hitler, Blomberg ile Fritsch'in sağlık nedenlerinden ötürü çekildiklerini açıkladı. Böylece askeri şef mahkemesi önüne bile çıkartmadan Fritsch'ten ebediyen kurtuluyordu. Mahkemenin Fritsch'i beraat ettireceğini biliyordu çünkü. Yüksek rütbeli subaylar bütün bunlara büsbütün kızdılar. Ama bir şey de yapamadılar. Çünkü aynı kanunda birçoklarını Hitler görevlerinden uzaklaştırmıştı. General von Kluge ile von Kleist görevlerinden alınmışlardı. Nazizme pek fazla sempati göstermeyen 44 general de başka yerlere nakledilmişti. Hitler uzun bir duraksamadan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Fritsch'in yerine General Walter von Brauchitsch'i getirdi. Brauchitsch generaller arasında itibarı vardı. Ancak Hitler'in civa gibi zekası karşısında o da Blomberg kadar zayıf ve hafif kalıyordu. Bu buhranlı günlerde bir seks sorununun Blomberg ve Fritsch gibi Brauchitsch'in de başını yiyeceği sanılıyordu. Çünkü bu subay da karısından ayrılmak üzereydi. Askeri aristokrasi bu gibi hareketlere kızardı. Her şeyi merak eden Jodl bu olayı da güncesine geçirmiş. 20 Ocak tarihli güncesinde Keitel'in Brauchitsch'in oğlunu annesine göndermek üzere annesinden boşanmaya razı olmasını isteyecekti. Yanına çağırdığını, bir iki gün sonra da Brauchitsch ile Keitel ve Göring'in bir aile sorununu konuşmak üzere toplandıklarını yazıyor. Generallerin bu gibi seks işlerinde hakemliğini yapan Göring, İşi ele alacağını vaat etti. Jodl aynı gün defterine şu kaydı düştü. Brauchitsch'in oğlu annesinden önemli bir mektupla döndü. Mektuptan kadının kocasını engellemeyeceği anlaşılıyordu. Göring ile Hitler de yeni kara kuvvetleri komutanının fiilen görevine başlamasından birkaç ay önce aldığı ayrılma kararına karşı değillerdi. Çünkü her ikisi de Brauchitsch'in evlenmek istediği Frau Charlotte Schmidt'in Ulrich von Hassel'in dediğine göre %200 azgın bir Nazi olduğunu biliyorlardı. O sonbaharda nikah kıyıldı ve ileride görüleceği üzere tarihi etkileyen bir kadın meselesi çıktı ortaya. Jodl bunu da defterine yazsaydı yeriydi. Milton Schulman, Frau von Brahich'i boşanmaya razı etmek için önce Hitler'in müdahale ettiğini ve mali bir anlaşmaya varmaları yolunda kadına yardım ettiğini yazar. The Fact in the West, sayfa 10. Böylece Hitler kara kuvvetleri komutanını kendine borçlu duruma sokmuş oluyordu. Schurman bu bilgiyi bir Kanada ordu haber alma raporundan edindiğini söylüyor. Hitler 4 Şubat'ta yalnız generaller arasında temizlik yapmakla kalmadı. Neurath'ı da Dışişleri Bakanlığı'ndan attı. Yerine basit ve dar kafalı Ribbentrop'u getirdi. Hitler halkın dikkatini askeri buhrandan çekmek ve Neurath'tan gerek içeride gerekse dışarıda prestijini kurtarmak için Göring'in tavsiyesi üzerine gizli kurul Geheimer Kabinettsrat adıyla bir kurul kurdu. Bu kurulun görevi 4 Şubat tarihli kanuna göre Hitler'e dış işlerinde yol göstermekti. Neurath bu kurulun başına getirildi. Kurul üyeleri arasında Keitel, 3 silahlı kuvvet komutanı, kabine ve partinin bazı önemli kişileri vardı. Goebbels'in propaganda makinesi bu kurulu şişirdi. Ona sanki üstün kabine süsü verdi ve Neurath da sanki terfi etmiş gibi oldu. Oysa gizli kabine kurulu yalnızca bir hayaldi. Hiçbir zaman kurulmadı. Göring, Nürnberg'de bu kurul hakkında şunları söyledi. Aslında böyle bir kabine yoktu. Ama bu ad herkesin kulağına o kadar güzel geldi ki herkes bunun bir anlam taşıdığını sandı. Yeminli olarak söylüyorum. Gizli kabine kurulu hiçbir zaman bir dakika bile toplanmadı. İki eski diplomat, Roma elçisi Ulrich von Hassel ile Tokyo elçisi Hansert von Dirksen, Viyana elçisi Papen'la birlikte yerlerinden alındılar. Zayıf karakterli Funk'un ekonomi bakanı olarak Schacht'ın yerine geçtiği de o sırada resmen ilan edildi. Ertesi gün 5 Şubat'ta Völkischer Beobachter'de şu büyük başlık vardı. Bütün iktidar Führer'in elinde en kuvvetli şekilde toplandı. Nazi gazetesi ilk kez yalan yazmıyordu. 4 Şubat 1938 Nazi İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir dönüm noktası. Savaşa giden yolun önemli bir dönemecidir. Nazi ihtilalinin bu tarihte tamamlandığı söylenebilir. Hitler'in Almanya yeterince silahlanır silahlanmaz izlemeye çok zaman önce karar verdiği yolun önüne çıkan tutucuların son kalıntıları ortadan kaldırılmıştı. Blomberg, Lefrich ve Neurath Nazi aşırılıklarını frenlemeleri için Hindenburg ve eski tip muhafazakarlar tarafından bu mevkilere getirilmişlerdi. Sonradan Schacht da onlara katılmıştı. Ama dış işleriyle ekonomik politikayı ve orduyu ele geçirmek amacıyla yaptıkları savaşta Hitler'le başa çıkamamışlardı. Değil onu yenmek, onu karşı gelecek moral gücü bile bulamamışlardır. Bir politika zekası gösterememişlerdi. Schacht ayrılmıştı. Neurath kenara çekilmişti. Blomberg, general kardeşlerinin baskısı altında istifa etmek zorunda kalmıştı. Fritsch bir gangster oyununa kurban gittiği halde hiç itiraz etmeden görevinden ayrılmayı kabul etmişti. 60 general de görevlerinden atılmalarına ve Fritsch'in kovulmasına seslerini çıkarmadan boyun eğmişlerdi. Subay çevrelerinde bir askeri darbeden söz ediliyordu ama sadece söz ediliyordu. Hitler, Prusyalı asker sınıfına karşı hayatının sonuna kadar nefret beslemekte ne kadar haklı olduğunu göstermişti. Bu sınıf, General von Schleyer'e ve General von Bredow'un öldürülmeleri karşısında resmi makamların göz yummalarını sadece bir fısıltıyla geçiştirmiş ve kabul etmişti. Şimdi de yüksek subayların görevlerinden atılmalarına hiç ses çıkarmadan boyun eğiyordu. Berlin'de onların yerine geçmeye çalışan Hitler'e hizmet etmek için can atan bir sürü genç general yok muydu? Ordu subayları arasında o çok övülen dayanışma nerede kalmıştı? Yoksa bu bir efsane miydi? 4 Şubat 1938 gününe gelinceye kadar Geçen 5 yıl içinde orduda Hitler'i ve Nazi rejimini devirecek maddi güç vardı. Peki ordu Hitler'in 3. Alman İmparatorluğunu ve ulusu nereye götürdüğünü 5 Kasım 37'de anladığı halde neden böyle bir şeye teşebbüs etmedi? Fritsch bunun cevabını düştükten sonra bizzat kendisi açıkladı. Emekliye ayrıldıktan sonra ordunun kendisine verdiği Soltau yakınlarındaki Achterberg'deki çiftlik evinde görevinden alınan elçi von Hassel ile 18 Aralık 1938 Pazar günü oturup konuştular. Hassel, Fritsch'in görüşlerini sonradan güncesinde şöyle özetledi. Bu adam, Hitler, Almanya'nın iyi ve kötü alın yazısı. Eğer şimdi uçuruma giderse, ki Fritsch gideceğine inanıyor, bizi de kendisiyle birlikte sürükleyecek. Elimizden bir şey gelmez. Hitler artık bütün dış işlerini, ekonomik ve askeri politikayı elinde toplamış, silahlı kuvvetleri de eline almış, yoluna devam ediyordu. Temize çıkmak fırsatını vermeksizin, Fritsch'ten kurtulduktan sonra olayı dinlemek üzere askeri bir şeref mahkemesi kurdu ve böylelikle Fritsch'e bir fırsat tanıdı. Mahkemenin başkanı Feldmarschall Göring'ti. Mahkeme heyeti Kara Kuvvetleri Komutanı General von Brauchitsch, Donanma Komutanı Amiral Röder ve Yüksek Savaş Mahkemesi'nin 2 profesyonel yargıcından kurulmuştu. Duruşma 10 Mart 1938'de Berlin'de başladı. Basın ve halk içeri alınmadı. Ama daha akşam olmadan mahkeme birdenbire ertelendi. Bir gece önce geç vakit Avusturya'dan bazı haberler gelmiş, Führer yine küplere binmişti. Papen 36 saat sonra Berlin'deki Başbakanlık binasına geldiği zaman Hitler'in hala isteri nöbetleri geçirdiğini gördü. Papen Memories sayfa 428. Feldmarschall Göring ile General von Brauchitsch'in hemen başka bir yere gitmeleri gerekiyordu.